Dördüncü ayrım, sayfa 30. 1889, Selanik. Aylar ayları kovalıyor, günlerimiz neşe içinde geçiyordu. Mahallenin bütün çocukları yorgunluktan bayılana kadar oyun oynuyorduk. Ara ara anneler pencerelerden çıkıp bizi eve çağırırlardı ama dinleyen kim? Mustafa'ların evinin önü küçük bir meydan gibi olduğundan genelde orada buluşurduk. Acıktığımızda evlere koşarak dağılır, bir parça ekmek, bir yudum su, haydi yallah gene dışarı. Tek derdimiz biraz daha fazla oyun oynayabilmekti. Ta ki o güne kadar. Mustafa'ların evinin önündeki bir ağaç kütüğünün üstüne oturmuştuk. Zübeyde anne, Mustafa'nın kız kardeşi Makbule'yi de yanımıza katmıştı. Çünkü evde durmasını istemiyordu. Evlerinde bir taraftan yeni doğan kardeşleri Naciye ile ilgileniyor, bir taraftan da verem hastalığı iyice ilerleyen Ali Rıza Bey'i rahatlatmak için çırpınıyordu. Makbule biraz sıkkın, bezden yapımı bebeğiyle yanımızda sessiz sessiz oynuyordu. Mustafa belki de kardeşini eğlendirmek için üzerine çiviler çaktığı bir tahta parçasını gülerek bana uzattı. Şunu sıkıca tut. Ne olacak bu? Saz yapacağım. Gülmeye başladım. Bu tahta parçasından saz olur mu ya? Sen tutmaya bak. Ardından tuttuğum tahtadaki çivilere nereden bulmuşsa teller geldi ve elini alıp tıngırdatmaya başladı. Ahenkli bir ses çıkmıyordu ama kıkırdamaya ve bağıra çağıra şarkı söylemeye başladık. Manastırın ortasında var bir havuz, canım havuz. Makbule de neşelenmiş, şarkıya katılıp ellerini çırpmaya başlamıştı. O an dayıları Hüseyin Ağa'nın telaşlı ve gür sesi duyuldu. Çocuklar, çabuk gelin eve. Mustafa ile Makbule türkü söylemeyi bırakıp hemen eve koştular. Mustafa çekine çekine babasının yattığı odaya girdi. Pencereler kapalıydı, içerisi karanlıktı. Annesi babasının başucunda Kur'an okuyordu. Babası Mustafa'sını yanına çağırdı. Mustafa, sen benim hayatta kalan tek oğlumsun. Ölen kardeşimin adını verdim sana. Sen çok yaşa. Aslanım, ben bu dünyadan ayrılıyorum. Mustafa'nın gözlerinde iri iri yaşlar belirdi. Babasının önünde ağlamak istemiyordu. Ali Rıza Bey duvarda asılı kılıcı işaret etti. Şu kılıcı al bakayım. Mustafa yatağın üzerine çıkıp duvara uzandı, kılıcı indirip babasına verdi. Bu sırada küçük Makbule de kapıdan onları izliyordu. Bu kılıç artık senindir. Büyüyüp şerefli bir asker olduğunda beline takarsın. Aslan oğlum, annen ve kız kardeşlerin sana emanet. Ertesi gün Ali Rıza Bey ailesinin ve yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mustafa babası mezara indirildikten sonra üzerine birkaç kürek toprak attı. Yağmur yağıyordu. Mustafa yüzünü gökyüzüne çevirip kim bilir neler düşünerek bir süre gözlerini kapattı. Belki de babasına büyüyünce iyi bir asker olacağının sözünü veriyordu. Akşam olunca Selanik'e hüzün çöktü. Zübeyde Hanım Mustafa'sının başını kucağına almış okşarken dışarıdan da hüzünlü bir şarkı duyuluyordu. Ana oğul karşılarındaki duvara asılı olan Ali Rıza Bey'in fotoğrafına ve yanındaki kılıca bakıyorlardı. Zübeyde Hanım ağlamaktan titreyen sesiyle oğluna bir masal anlatmaya başladı. Bir varmış bir yokmuş. Güzel bir annenin yakışıklı bir oğlu varmış. Annesi o gün oğlunu çarşıdaki kadınlar hamamına götürmüş. Burada bir güzel yıkamış. Sonra bohçasını toplamış ve eve dönmek için yola koyulmuş. Ama oğlanı kaçırmak isteyen düşmanlar onları fark etmiş, atlarıyla peşlerine düşmüşler. Annesi bakmış ki atlılar yaklaşıyor, hemen bohçasındaki tarağı alıp yere atmış. Her yer ulu dikenlik olmuş. Atlılar geçememişler. Ama sonra bir de bakmış ki atlılar öte yandan dolanıp yine peşlerine düşüyor. Bu sefer bohçasından sabun çıkarıp yola fırlatmış. Ortalık büyük bir bataklık olmuş. Ama atlılar bunun da bir çaresini bulmuş. Annesi son çare hamam tasını çıkarıp atmış ortaya. Engin bir deniz olmuş. Masalın tam burasında Zübeyde anne Mustafa'nın uyuduğunu fark etti. Saçlarını, yüzünü öptü, onu yavaşça kucağından indirip yatırdı. Zübeyde anne kara kara düşünüyordu. Kocasından kalan azıcık aylıkla 3 çocuğunu nasıl doyurup okutacağını bilemiyordu. Biz arkadaşları Mustafa'nın üzüntüsünü dağıtmaya çalışıyorduk. Annelerimiz ise Zübeyde anneye yardım etmeye çalışıyorlardı ama nafile. 1890, Langaza. Selanik'e 30 kilometre uzaktaki Langaza'daki bir çiftlikte yaşayan Mustafa'nın dayısı Hüseyin Ağa, Zübeyde anne ve çocuklarını beraberinde çiftliğine götürdü. Giderlerken Mustafa'yı bir daha göremeyeceğim için çok üzüldüğümü hatırlarım. Ama öyle olmadı. Yaz geldiğinde Mustafa'yı görmeye gittim. Mustafa'nın çelimsizliği gitmiş, boy atmış, güçlenmişti. Çiftlik hayatı aslında çok sakin ve ağırbaşlı olan Mustafa'yı yaramaz, yerinde duramayan bir çocuk yapmıştı. Dayısı yeğenlerini çok seviyordu. Makbule'ye Makbuş, Naciye'ye Bülbül, Mustafa'ya da Zübeyde anne gibi paşam diyor ve onları iyi yetiştirmek istiyordu. Mustafa'ya ağaç dikmekten hayvanlara bakmaya, silah atmaktan tamir işleri yapmaya birçok iş öğretmişti. Önceleri uzak dursa da bir süre sonra Mustafa çiftliğe alışmıştı. Kümesleri onarıyor, silahları temizliyordu. Hatta kendisine küçük bir baraka bile yapmıştı. Yine de Mustafa okumayı öyle seviyordu ki burasının ona yetmediğini bütün aile görüyordu. Mustafa ile bir gün çiftlikteki en güzel iki ata binmiş dört nala gidiyorduk. Bir ara Mustafa'nın atı ürktü, şaha kalktı ve onu sırtından attı. Mustafa'nın başını taşa çarptığını görür görmez korkuyla atımı durdurup indim. Hemen yanına koştum. Mustafa kıpırdamıyordu. Hemen nefesini dinledim. Ölme be Mustafa, ne olur ölme, uyan hadi derken onu sarsıyordu. Hadi ama Mustafa, aç gözlerini. Sen benim tek arkadaşımsın, bunu bana yapma. Tam ümitsizliğe kapılıp ağlamaya başlamıştım ki Mustafa böö diyerek gözlerini açtı. Çok bozulmuş ve utanmıştım. Öf, ne acayipsin ya, ödümü kopardın. Böyle şaka mı olur? Sen de çok sulu gözsün. Erkek adam öyle ağlar mı? Hem söyle bakalım, sahiden ölseydim ne yapardın? Ne yapacağım? Bir iki seslenirdim, sonra da seni burada kurda kuşa bırakıp giderdim. Yalancı, demin öyle demiyordun. Hani en iyi arkadaşın falan? Şakaydı o. Senin numara yaptığını anlamadın mı sanki? Amma da yalancısın ha. O güzel günü hiç unutma. Mis gibi havayı, neşemizi, şakalaşmalarımızı, boğuşmalarımızı. Bugün de o günkü gibi şaka yapsın ve yattığı yerden kalksın istiyorum Muzaffer'im. Ama bir türlü gözlerini açmıyor paşam. Zübeyde annenin abisi Hüseyin Ağa, çiftlikte olanaklar geniş olduğu için bütün ailenin rahatça burada yaşayabileceğine inanıyordu. Mustafa'nın okumak istediğini bilse de, onun da burada mutlu olabileceğini ve büyüyüp çiftliği yönetmede kendisine yardım edebileceğini düşünüyordu. Ama Zübeyde anne, geleceği gören bir kadındı ve oğluna bu çiftliğin yetmeyeceğinin farkındaydı. Abi, Mustafa'nın Selanik'te okuması gerek, biz de arkasından gitmeliyiz. Çiftliğin suyu mu çıktı Zübeyde? Tek başına çocuklarla Selanik'te ne yapacaksın? Artık bundan sonra size ben bakacağım. Sağ ol abi ama Mustafa'nın durumu çok endişelendiriyor beni. Endişelenecek nesi varmış? Aslan gibi çocuk. Çiftliğe geldiğinden beri nasıl serpildi, kuvvetlendi, yanaklarına kan geldi görmüyor musun? Görüyorum abi. Sağ ol ama okulu yarım kaldı. Mustafa okumak istiyor. Okuyup da ne yapacak? Burada çiftliğin kahyası olur. Eğer istersen köyün imamından da ders aldırırız. Yok abi, hiçbir şey okulun yerini tutmaz. Rahmetli babasının vasiyetini yerine getirmeliyim. Ben önce Mustafa'yı Selanik'e göndereceğim, arkasından da kendim gideceğim. Hüseyin Ağa, Zübeyde anneye kızmıştı. Peki, sen kadın başına Selanik'te nasıl, neyle geçineceksin? Nasıl yaşayacaksın, hiç düşündün mü? Neyine güvenip de gidiyorsun? Rabbime güveniyorum abi. Gece gündüz dua ederim. Kalbimde kötülük yoktur. Allah elbet çocuklarımla orta yerde bırakmaz beni. Zübeyde anne dediği gibi de yaptı. Önce Mustafa'yı Mülkiye Rüştiyesi'ne yani devlet ortaokuluna gönderdi. Mustafa halasının yanında kalmaya başladı. Önceleri sert çıkan dayısı da yumuşamıştı. Hafta sonları Mustafa'yı atla getirip götürüyordu. Günler böyle geçip gidiyordu. Ta ki bir başka öğretmen yine Mustafa'nın hayatını değiştirinceye kadar.